Ayrım 13.
Kızın doktor olan babası, doğduğum yerdeki misyon hastanesinin çalışmalarını iyice merak ediyor, ona ardı arkası kesilmeyen sorular yöneltiyordu. Fakat onda nedenini kestiremediğim bir tutukluk vardı. Sanki doktorun sorularından çok başka bir şeyler kurcalıyordu kafasını. Ertesi gün veda için gene beni görmeye geldi. Kız arkadaşla olan ilişkilerin duygusal düzeyini araştıran sorular sordu. Onu, evini, ailesini öven şeyler söyledi. Hatta varlık düzeyleri konusunda tahminler yürüttü. Gider ayak bu konuyla niçin bu kadar ilgilendiğini anlayamamıştım. Gittikten bir süre sonra gene kız arkadaşla buluştuk. Gülerek bana bir mektup okumak istediğini söyledi. Sonra çantasından çektiği kağıdı okumaya koyuldu. Aysel'e önce gösterilen nazik konukseverliğe ve hastaneye karşı gösterilen ilgiye teşekkür ediyordu. Sonra da uzun uzun ülkede beni bekleyen hizmetlerin öneminden söz ediyor, Amerika'da kalmamı kolaylaştıracak etkilerden korunmam gerektiğine değiniyordu. Bu konuda arkadaşa da bir görev veriyordu. Okumayı bitirince arkadaş gülerek, Aysel'e aramızdaki ahbaplığın ciddiyetinden iyice kuşkuya düşmüş görünüyor. Galiba seni burada tutmaya kalkacağımdan tasalanıyor. İnsana ancak ana babası bu türden bir ilgi gösterebilir diye onu mazur göstermeye girişti. Mektup önce beni kızdırır gibi olmuştu. Kişisel hayatıma yersiz bir müdahale gibi gelmişti bana. Ama düşündükçe onun yolumu bulabilmekte değer biçilemez yardımlarını hatırlayıp gülümsemekten kendimi alamadım. Burada yerleşip kalma konusunda düş bile kurma gereğini duymamıştım. Geleceğe dönük beklenti ve özlemlerim öncelikle doğduğum ülkede kendimi nasıl bir işe yaratabileceğimle ilgiliydi. Sonunda oturup ona uzunca bir mektup yazdım. Burada yerleşip kalacağım konusunda hiçbir tasa duymasına gerek olmadığını anlatmaya uğraştım. İnsan bir süre olsun yaşadığı yerlere acı tatlı birçok duygusal ve anısal kökler salıyor. Ayrılık zamanı çatınca bu kökler kasırgaya tutulmuş bitkiler gibi daldıkları derinliklerden zorlanmaya başlıyor. Sertifika sınavları bitip göç toparlanmasına geçtiğim zaman bu gerilimin acılarını daha zorlu olarak duymaya başladım. Okul giderek cemaate çekilen tapınan sessizliğine gömülüyordu. Yaz tatil için her birisi bir yere ayrılan öğretmen ve öğrenciler, programlı günlük yaşamdan bir sürü uzaklaşabilmenin mutluluğu ile dağılıyorlardı. Bense belki bir daha dönemeyeceğim bu şirin, sakin, yeni İngiltere kasabasından ayrılma zorunun hüznü içindeydim. İstasyona geçirmeye gelen arkadaşların şaka ve kahkahaları ortasında bile durgunluğumu atamıyordum. 13. Bölüm Metropolis. Lisede öğrenciyken Metropolis diye bir film görmüştüm. Senarist ve rejisör geliştirdiği araç ve teknik yöntemlerin tutsağı durumuna düşen geleceğin bir büyük kent toplumunun sorunlarını canlandırmaya uğraşmışlardı. Bir yaz öncesi izlenimlerimden film yaratıcılarının New York'tan esinlendiği kanısına varmıştım. Henüz burada gökdelen katlar arasında uçuşan hava taksileri yoktu. Fakat otomatik kapılarından bir tevi insan selleri yutup kusan yeraltı ve hava trenleri, bir nefeste 70. katı boylayan ekspres asansörleri, caddeleri tıkayan taşı tomurtuları ve nihayet durmadan koşturan insan yığınları ile burası insanın yarattığı bir cehennem gibi gelmişti bana. 3. caddede o yıllarda geçen hava treni düzeyindeki bir apartman dairesinde oturan bir aile beni yemeğe davet etmişti. O sıcak Temmuz günlerinde dakikada bir geçen trenlerin gürültüsünden birbirimizin söylediklerini anlayabilmek olanaksızdı. Açık pencerelere rağmen nemli yaz sıcağında habire yudumlanan serinleticiler her yanımızdan sızan ter pınarlarını hızlandırmaktan öteye bir işe yaramıyordu. Bir ara dayanamayıp ev sahibime bu gürültü ortasında yaşamaya nasıl dayanabildiklerini sormuştum. Biraz şaşırmış, hangi gürültü, geçen trenler mi? Alıştık, duymuyoruz bile yanısını vermişti. Kim bilir belki de göze sağladığı çeşitli olanaklar yüzünden arkası kesilmeyen bu gök gürültüsünü işitmemeyi başarabiliyorlardı. Ben sonra da hem de sağır olmuştum. İkinci gelişimde de beklediğim bunlardı. Fakat Grand Central'dan beni almaya gelen rehberimle üniversite alanındaki International House'daki odama yerleşince derin bir oh çekmekten kendimi alamadım. Demek bu kentte korna sesleri, tekerlek ve fren gıcırtıları ile genzi tıkayan tozlu yakıt kokularından uzak kuş sesleri ve kilise çanlarının yankılandığı sükunet adacıkları da varmış. Birkaç gün içinde buranın çoğunluğu dünyanın dört köşesinden gelen yabancı öğrencilerle dolu olduğunu öğrendim. Amerikalı öğrenciler için de bir kontenjan ayrılmıştı ve bu kesimde bir sömestr için olsun bir oda sağlayabilmek için yarışıyordu herkes birbiriyle. Yurdun ucuz ve çeşitli yemekler veren çekici bir kafeteryası, jimnastik salonu, kitaplık, oyun odası gibi çeşitli etkinlik yerleri vardı. Pazar öğle sonlarını orada geçirenler giriş önündeki geniş mermer merdivenlere yerleşip gitar ya da akordeon eşliğinde Amerikan halk şarkıları söylüyorlardı. Böyle bir ortam beklentilerimin çok ötesinde çekici bir sürpriz olmuştu. Birkaç gün içinde iki sokak ötedeki eğitim fakültesinin yerini alacağım derslerin verildiği kat ve oda numaralarını öğrenmiş, kendi başıma gidip gelmeyi başaracak duruma gelmiştim. Yalnız burada Perkins'ten oldukça farklı toplumsal bir havaya uymak gerekeceğini fark ettim. Orada yabancı bir ülkeden gelmiş olmama rağmen kendimi gören, görmeyen herkese kabul ettirmek, onlarla kaynaşabilmekte zorluk çekmemiştim. Görenler benim durumumda olanlarla bir arada yaşamaya alışmıştı ve onları farklı bir yaratık olarak görmüyorlardı. Buradaysa durum değişikti. Gelişimden birkaç gün sonra kurum müdürü burada oturan birkaç Türk öğrenciyi odasına davet edip beni tanıştırmıştı. Fakat bu ne onlarla veya ötekilerle sürekli bir ahbaplık kurup kaynaşmamı sağlayamamıştı. Beni holde ya da kapı önünde dikilir gördükçe selamlaşıyor, sorduktan sonra geçip gidiyorlardı. Yapı içi ya da dışında oluşan kızlı erkekli kümelerin şakalaşma ve kahkahalarına ben de bir yolunu bulup katılmak istiyordum. Ama çoğu zaman varlığımı fark edince duraklıyor, birisi sokulup bir ihtiyacım olup olmadığını soruyordu. Elbette aranıza katılmak, sizin gibi gülüp eğlenmek ihtiyacındayım diyemezdim. Boş kaldığım saatleri çoğunlukla yalnız geçirdiğimi fark eden tanışmadaki kızlardan birisi sokulup, evde Juilliard Konservatuvarı'na devam eden sizin durumunuzda bir genç daha var, isterseniz sizi tanıştırabilirim demişti. Gözlerimi kaybettiğim günden bu yana birçok tanıdıklar, belki de bu acıda yalnız olmadığımı kanıtlayabilmek düşüncesiyle beni başka körlerle bir araya getirmelerini hoş karşılamamıştım. Sanki onların dışındakilerle dostluk ilişkisi kurabilmenin zorluğunu göstermeye uğraşıyorlarmış gibi gelmişti bana. Ben alıştığım olağan ilişkileri sürdürmek, elden geldiğince onların arasında eskisi gibi yaşamak istiyordum. Gene de kızın önerisine hayır demedim. Telefon ettikten sonra odasına çıktık. Bizi tanıştırıp baş başa bıraktı. Konuşmalarından çıkardığına göre o da burada yalnızlığa itilmiş olmaktan sıkıntı çekiyordu. Konservatuvardan dönünce neredeyse vaktinin tümünü odasında piyano çalışarak geçiriyormuş. Anlaşıldığına göre biraz içine kapanmış bir gençti. Odasında piyano dışında birey kitapları parmaklıyor, postacının düzenli olarak getirip götürdüğü plağa alınmış konuşan kitapları dinliyordu. Hafta sonları ilişkili olduğu Körler Derneği'nin düzenlediği dansla toplantı ve yüzme havuzu partilerine katılıyordu. Evdeki kendi yaşındaki kız ve erkek öğrencilerle hemen hemen hiçbir ilişki kuramamıştı. Onu dinleyince bu konuda kendimi daha mutlu saydım. Çünkü haftada 3-4 gün Lighthouse'un sağladığı okuyucu hanımlar dersleri ilişkin kaynakları incelememe yardım için geliyordu. Hafta sonları bunlardan evlerine davet edenler eksik olmuyordu. Çoğu orta ya da ortanın üstünde kültürlü ve varlıklı ailelerdi. Çoğunun evi kent dışındaki sevimli varoşlardaydı. Aile üyeleriyle tanışmak, onlara geldiğim yerleri anlatmak, güncel konularda söyleşip tartışmak, topluluğun bir parçası olabilme özlemimi bir düzeyde doyuruyordu. Sonra fakültedeki ortam da ilginçti. Yaz sömestrilerine çoğunlukla küçük kent ve ilçelerde öğretmenlik yapanlar katılıyor, çalıştığı yerdeki işini sürdürebilmesi, maaş ve yetkici ilerleyebilmenin temel koşuluymuş. Sürekli olarak yeni dersler ve ileri diplomalar alınarak kendini yenilemek gerekiyormuş. Sonra bu yaz dönemlerinde eğitim fakülteleri bir tür öğretmen panayırı haline dönüşüyor, kentler ve yerel yönetimlerin eğitim yetkilileri yeni ve yetenekli öğretmenler bulabilmek için buralara geliyor, isteklilerle ilişki kurup adam seçiyorlardı. Yaz sömestrilerinin ilginç başka bir yanı daha var. Ders yılı boyunca dar bir çevrede öğrenciler, velileri ve genel olarak çalışma çevrelerinin eleştirici gözetimi altında kalan öğretmenler öyle yaramazlık yapabilme olanağı bulamıyorlar galiba. Bu tür baskı ve gözetimden uzaktı, üniversitelerin özgür ortamına girince biraz azıp kurtlarına dökmek fırsatını kaçırmıyorlardı. Bu nedenle ders öncesi ve sonralarında sağda solda ya da önüm ve arkamda oturanlarla selamlaşıp tanışmak, öğle azadı sandviçini birlikte yemek ya da akşam üzeri Hudson boyundaki parkta gezinmek için fazla tören gerektirmiyordu. Esasen kız erkek ilişkilerinde Avrupa'daki hemşirelerinden de girişken olduğunu sandığım Amerikan kızları böyle bir kurtuluş ortamında daha da azar gibi oluyorlar. Ancak böyle bir ortamın benim durumumda olanlar için bazı tehlikeleri de yok değil. Bazen aşırı düzeyde duygusal olanlar yumuluyor insanın üstüne. Bazense müşfik ana rolüne bürünerek el koymaya kalkıyorlar size. Bense erkekliğime bilinçli duruma geldiğim günden beri üstüme düşen kız ve kadınlardan pek hoşlanmam. Seçimi kendim yapmayı tercih ederim. Bu yüzden böyle hayırseverleri kırıp incitmeden yakayı sıyırabilmek hayli beceri gerektiriyor. Gözlerimi kaybettikten sonra gönül işleri kurmaktaki ölçü ve değerlerimde önemli değişiklikler olduğunu fark ettim. Görebildiğim yıllarda karşı evin penceresi ya da caddenin öte başındaki bir kızın saçının, gözünün rengi, yüz ve yapısının biçimine kalkarak ona kanım kaynayabilirdiyse de içimde herhangi bir duygusal hareketin başlayabilmesi ancak yanı başıma kadar sokulanlarla gerçekleşebiliyordu. Önce sesin tonu, sonra konuşma üslup içeriğini duymam gerekiyordu. Bunlar içimde bir kıvılcım canlandırabilirse elin biçimi, el sıkışı, derisinin ısı ve nemi ya ilk tepkiyi pekiştiriyor ya da körletebiliyordu. Genellikle tiz, gergin ve kasılmış hançerlerden çıkan seslerle tozlu ve sisli bir kısıklık içinde kimliğini ortaya vuramayan sesler hoşuma gitmiyordu. Sakin, dolgun, sopranla yöresindeki sesler beni daha olumlu etkiliyordu. Titreşimlerde soğukluk, uzaklık ya da acımaya benzeyen bir hava sezinleyince çekingenlik duymaktan kendimi alamıyordum. Kısa parmaklı, dolgun ve etli ellere kanın bir türlü kaynayamıyordu. Hele derisi de kuru, pütür pütür olunca ve avuca cansız bir odun parçası gibi bırakılırsa buz gibi soğuyu veriyordum. Avucu vıcık vıcık nemli ellerdi üzerimde, kendi kendisiyle barışı sağlayamamış, içine kapalı, sıkıntılı bir kişilik hayali yaratıyordu. Bunların dışında büyük etkisi olan başka bir şey de vücut kokusu ya da kullanılan parfümün niteliğiydi. Güçlü, genzi tıkayan parfümlerle ter kokusu olumsuz etki yapıyordu. Bu aşamayı başarıyla atlatınca koluna girmek, derinin pürüzsüz kadife yumuşaklığına uçlayabilmek, daha ötelere yeşil ışık yakabiliyordu. Kısacası, görmeden insanın gönlünü ısıtabileni bulması, biçim algısı gibi adım adım karşısındakini kulağı, burnu ve eliyle yoklayarak gerçekleşebiliyordu. Çoğu zaman görenlere güzel görünen, görmeyenlere etki yapmıyor, onların beğendiklerini ise görenler hoş bulmayabiliyordu. Bu durumun ilginç bir örneği Dorothy olmuştu. Derslerden birisinde yanıma oturmuş ve ahbaplık kurmak istemişti. Sesinin geldiği yükseklikten benim ölçülerime göre iyi kıyım olduğu kanısına varmıştım. Puslu kısık sesi de pek etkileyememişti beni. Dersin bitiminde 116. sokakta iyi bir sandviççi bildiğini, istersen birlikte gidebileceğimizi önermişti. Kahvelerimizin sonunu yudumlarken öğleden sonra dilediğim takdirde yazılı kaynakları gözden geçirmeye yardım edebileceğini belirtmişti. Teşekkür ettim ve öğrenci müfettişimizin evindeki çaya gitmek zorunda olduğuma değindim. Buraya ilk gideceğimden adresi bulabilmekte birinin yardımına muhtaçtım. Öğrenince yardıma hazır olduğunu söyledi. Müfettişin kapısında beni bırakıp ayrılmak istedi. Nezaket gereği birlikte gelebileceğini, hiçbir sakıncası olmadığını söyledim. Girdik. Bizim öğrenciler hemen Dorothy'nin çevresini aldılar ve ahbaplı ilerletmeye koyuldular. Evden tanıştığım bir yurttaş yanıma sokulup omuzumu sıktı. ''Nereden yakaladın bu nefis parçayı?'' diye sataştı. Çevresinde topladığı ilginin yoğunluğundan çoğunun da aynı görüşte olduğu anlaşılıyordu. Kafeteryada yemeğe, Palisade Park'ta dönme dolaba binmeye davet edenler az değildi. O bu abartma çabalarından, bense ondan kurtuluşumdan mutluyduk. ''Ayıp be, oğlanın kızını ayartmaya mı çalışıyorsunuz?'' diye biri birine sataşıyorlardı. Ölçü ve diğer ayrıcalıklarının sadece görenler görmeyenler arasında olmadığı da bir gerçek. Doğup büyüdüğüm ülkede yüzyıllar boyunca kadın ve erkekleri çarşaf ve pencere kafesleri birbirinden ayırmıştı. O dönemde gönül oyunları kafes ve perdeler gerisinde kıpırdayan bir hayal ya da yeldirme dışına çıkan parmak uçlarıyla başlarmış. Kılık devrimi gerçekleşince de başı yerde, yabancı gözler karşısında yanaklarını albasan çekingen ve mahcup kızlar beğenilirdi. Çekinmeden erkeklerle göz göze bakıp sırıtanlar yırtık sayılırdı. Hoşlanılan kıza sokulabilmek için günlerce peşinden kovalamak, sayfeler dolusu mektuplarla nasıl yanıp tutuştuğunuzu şiirler ve şarkılardan aktarma, mısralarla dile getirmek gerekti. Hele ondan da bir yanıt gelirse kalbin üstünde taşınır, çıkarıp okumaktan aşınır, sevgilinin pamuk elleriymişçesine öpülüp okşanırdı. Buradaysa böyle kızlara duvar çiçeği, küstüm otu gibi adlar takıyorlar. Ana babası evde kalacak diye tasalara boğuluyordu. İlkokula yeni başlayanlara bile kız ya da erkek arkadaş edinip edinmediği soruluyor. Ergenliğe erişip de birden fazla erkek tarafından aranıp gezmeye götürülen kız, cinsinin övünülecek bir temsilcisi sayılıyordu. Romantik duyguların öyle aylarca mektup ve fotoğraflara aktarılması da gerekmiyordu. Tanıştığım bir kız geçerli temel kuralı şöyle belirtmişti. İlk buluşmada erkek öpmeye kalkarsa kızılır. Beni bu kadar kolay mı sandı diye. Ama bu girişimde bulunmayanlara daha çok içerlerler, hiç mi etkileyemedim onu diye. Kız erkek ilişkilerindeki bu ayrıcalığın hangisi daha sağlıklı ve doğrudur sorusu tartışmaya açık sanırım. İyisi öğrenilip alışılan kurallara uyarak yaşayabilmeyi başarmakta sanırım. Batı ülkelerini okumaya gelen gençlerimizin birçoğunun rotayı şaşırıp her şeyi unutarak kendilerini gönül oyunlarına kaptırıvermeleri bu değişkenliğe uyum sağlayamadıklarından değil mi? Ağustos başlarında yaz sömestri sona erdi. Bu dönemde de öncelikle özürlü çocukların ruh bilim ve eğitimiyle ilgili dersleri almıştım. Sağladığım başarı kendime güvenimi artırdı. Güz sömestrine kadar olan aralıkta Lighthouse'a bağlı körlere öz bir yaz kampında kalabileceğim söylenmişti. Cornwall kıyılarında orman içinde şirin bir yerdi kamp. Bir meydanın çevresinde sıralanan pencere, kapıları sinek telli, dörder kişilik kabinlerden oluşuyordu. Bunların dışında yemek salonu, kapalı toplantı yeri, duşlar gibi yapılar da yerleştirilmişti. Sabahları sazlık üzerindeki dar ve uzun tahta köprünün tel korkuluklarını izleyerek plaj iniliyordu. Öğleye kadar güneşlenip yüzüyor, çıngıraklı su topu oynuyordu kampçılar. Yemek sonu siyatasının peşinden küme etkinlikleri başlıyordu. İsteyenler ormanda geziye gidiyor, istemeyenler işliklerle ilgi duydukları el işleriyle uğraşıyor, müzik dinliyordu. Kampçıların çoğunluğu yaklaşık ben yaşta gençlerdi. Bazıları lise, bazıları da üniversite öğrencisiydi. Şu ya da bu işte çalışıp ekmeğini kazananlar da vardı. Yemekler bol ve sağlıklıydı. Akşamları ya meydanda kamp ateşi yakılıp şarkılar söyleniyordu ya da çevredeki köy ve çiftliklerden davet edilen kızlarla dans edilip eğleniliyordu. Yöneticilerin tutumu beni etkilemişti. Hiçbirisi o yasak, bu yasakla gerginlik yaratmıyor, kampçılarla birlikte hoş, dinlendirici günler geçirmek için çaba gösteriyordu. Titizlikle izlenen kurallar, kabineleri temiz ve güvenli tutmak, gece yarısından sonra şamata çıkarıp uyumak isteyenleri rahatsız etmemekti. Yaşamın ısırıcı tek yanı sivrisineklerdi. Mazot dökülüp otların yakılmasına rağmen bu konuda sazlığın üretkenliği denetim altına alınamıyordu. O yüzden akşamların ortak eğlencelerinden birisi de Rufai dervişleri gibi dövünüp durmaktı. Geldiğim ilk yaz bu tür kamplardan yaşamın yaylasındaki yerlerle oradan baş aşağı inenlere öz olanını da ziyaret edip birkaç gün kalmıştım. Bütün bu hizmetler yurttaşlarının gönüllü bağışlarıyla kurulup işletiliyordu. Çoğu gereksinimler için devletin eline ve hizmetine bakmaya alışmış bir toplumdan geldiğim için bu tür gönüllü girişim ve kuruluşlara hayran olmaktan kendimi alamıyordum. O yılların Amerikası henüz yerel ve federal devlet yardımlarına el açmaya alışmamıştı. Köy, kent ve yerel yönetimler, okul, yol, hastane gibi ihtiyaçlarına devletin el atıp destek olmaya kalkmasını kuşkuyla karşılıyor, bağımsızlık, özgürlüklerine bir tür sataşma sayıyorlardı. Giderek galiba onlar da yan gelip, gel devlet baba, şu işimizi yapıver demeye alıştılar. Sanırım İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası gelişen dikta yönetimleriyle çatışmada, demokrat toplumların aldığı önemli yaralardan birisi de güçlü, her şeyi denetim altında tutabilen bir güdüme karşı gelişen özlem ve hayranlıktır. Kendini yönetebilmenin temel ilkesi olan kişisel sorumluluk, görev ve girişim tutkularını zayıflatıp körelten bir uyuşturucu bu kamp bitiminde New York Köyler Okulu'ndaki odama yerleştim. Burası da Perkins gibi gönüllü, varlıklı bir kuruluştu. Yalnız gene orada olduğu gibi eyalet yönetimleri öğrenci başına belirli bir eğitim ücreti ödüyordu. Her iki okul da ana kısmı dahil lise düzeyinde örgütlenmişti. Avrupa'daki benzerlerinde olduğu gibi bir müzik ve el becerilerine özel bir ağırlık verilmiyordu. El becerilerinde sepet, fırça gibi geleneksel iş türleri yerine radyo, otomobil tamiri, tahta ve maden işlerinde araç, gereç kullanma uygulanıyordu. Müzikte ancak özel yeteneği olanlara olanak sağlanıyor, çoğunluk okul korosu yolu ile kulak ve ses eğitiminden geçiyordu. Burası da geniş bir alana dağılmış çeşitli yapılardan oluşuyordu. Ancak Perkins'te olduğu gibi öğrenciler küçük kümeler halinde bağımsızca aile birimlerinde yaşamıyor, genel bir yemek salonunda yiyip içiyorlardı. Öğretmenler yemekhanesi de ayrıydı. Ancak beslenme ve besinler birinci sınıf otellerdekine yakındı. Burada da 5-6 kadar burs öğrencisi vardı. Gene ben tek yabancıydım. Benim açımdan en önemli ayrıcalık dersler için eğitim fakültesine inmek zorunluluğuydu. Bunun için okuldan 5 blok aşağıdaki hava treni istasyonuna inmek, 3 istasyon sonra başka bir trene aktarma yapmak gerekiyordu. Sonra yeniden 96. sokaktaki metro istasyonunda inip alt geçitten geçip 116. sokağa götürecek trene aktarma gerekiyordu. Başlangıçta bu bana kendi başıma başaramayacağım bir iş gibi gelmişti. Bereket versin burslu öğrenciler dışında öğretmenlerden de bir kesimi daha üst düzeyde bir diploma sağlayabilmek için her sömestr burada birkaç ders izliyorlardı. Onlarla konuşup programı benimkine yaklaşık olanlarla birlikte inip çıkmaya başladık. Bu konuda yardımcı bulmakta zorluk çekilmiyordu. Ancak gidiş ve dönüşte bana içinden çıkılmaz gibi gelen bu bulmacayı kendi başıma başarıp başaramayacağımı incelemekten de geri kalmıyordum. 3-5 gidiş gelişten sonra okuldan hava trenine kadar girip merdivenleri tırmanarak turnikeye 5 sent atıp hemen merdivenin bitiminde treni beklemenin zor olmayacağı kanısına vardım. Ara sokaklarda trafik yok gibi. Sağa solu bir dinleyip geçmek kolaydı. Katar gelince otomatik olarak açılıp kapanan kapıların çıkardığı fosurtuyu dinleyerek en yakından içeri dalmak bir sorun değildi. Bekleyen başka yolcular da varsa ayak sesleri bir türlü yol gösterici oluyordu. Hareketten sonra 3. durağa gelinince yerinden kalkıp kapıya sokulmak ve durunca dışarı çıkmak işten değildi. Burada tren değiştirmek de zor değildi. Çıktığınız yerde beklerken başka yönden gelen Pehan Parkway katarının sesi duyuluyordu. Esas zorluk 96. ve 116. sokaklardaydı. 96.'da Katar'dan inince kentin yukarısına giden kesime götürecek alt geçit merdivenlerini bulmak, başka çıkışlarla karıştırmadan doğru merdivenleri bulup tırmanarak gelecek trenleri beklemekti. Gelen trenler farklı yönlere gittiğinden istediğiniz trenin gelip gelmediğini bekleyenlerden sormak gerekiyordu. Başka bir zorluk da 96'ya geldiğinizi kestirebilmekti. Durak saymak olanaksızdı çünkü bir saate yakın süren yolculukta dikkati sadece bu konu üzerinde toplayıp ineceğiniz yeri kestirmek zordu. Özellikle sabahları ve akşamları yapılan seferlerin aralıksız kusup yuttuğu insan sellerinin sıkıştırdığı vagonlarda tek ayaküstü itilip kakılırken dikkati böyle bir şey üstünde toplayabilmek olanaksızdı. Ancak birkaç hafta inip çıktıktan sonra işime yarayacak bir ipucu elde edebildim. 96.'dan bir istasyon öncesine kadar vagonların sağdaki kapılar açılıp kapanıyordu. Durağın özelliği yüzünden bir öncekinde ise soldaki kapılar açılıp kapanıyordu. Bunu fark edince kalabalığı yararak kapıya sokulmak gerekiyordu. 116.'da ise sorun merdiveni bulup caddeye erişmek ve oldukça yoğun trafiğin kesilmesini bekleyip karşıya geçmekti. Bu ayrıntıları yeterince öğrendikten sonra bir süre kendi başıma harekete cesaret edemedim. Önce vaktimin elverişli olduğu ve kalabalığın kesildiği bir zamanda gücümü denemeyi kararlaştırdım. Boş olduğum bir öğle sonu tasarıyı uygulamaya koyuldum. O gün kimseye sözünü etmeden oldukça güçlü bir gerginlik içinde yola koyuldum. Bronx durağındaki treni başarıyla değiştirince güvenim arttı ve kalp çarpıntılarımın hızı olağana doğru inmeye başladı. 96.'da vagondan çıkınca biraz durakladım. Ayak seslerinin gittiği yönü dinlemeye koyuldum. Sonra bastonumla hattın olduğu yönü dikkatle yoklayarak bu seslerin peşine düştüm. Gene ayak seslerinden yararlanarak kent yukarısının merdivenlerini tırmandım. 116.'dan fakülte kapısına erişince Amerika kıyılarına erişen kolom kadar mutluydum. İçim içime sığmıyor, başarımı anlatacak birilerini bulup konuşmak istiyordum. Ancak bu gelişin bir de dönüşü vardı. Onu da başarmadan savaş tamamlanmış sayılmazdı. Fakülte kapısının önünden 100 geri metronun yolunu tuttum. Dönüşün farkı 96.'da tren değiştirmekti. Geleni Pelham Parkway katarı olup olmadığını bekleyenlere sormak gerekiyordu. Sonra Bronx durağını atlamamak için de yolculardan medet ummalıydım. Ötesi kolaydı. Kazasız belasız okulun bahçe kapısından içeri girer girmez her önüme gelene böbürlenmeye koyuldum. O da arkadaşım Stefan, bunu ilk başaran sen değilsin, sonuncu da olmayacaksın diye buruk mizahıyla keyfime soğuk su döküşü de beni fazla etkilemedi. Akşam yemeğinde de masa arkadaşlarının serüvenimin ayrıntılarıyla kafalarını şişirip durdum. Metro ile kendi başıma gidip gelişte tecrübem arttıkça bunun yalnız benim durumumda olanlar için değil, görenlere de çeşitli sorunlar yarattığını öğrenmekte gecikmedim. Özellikle trafiğin insan siline dönüştüğü sabah ve akşam saatlerinde binmeyi tasarladığım katara girebilmek, inmek istenilen istasyonda biri birine bitişik kardeşler gibi yapışmış gövdeleri yarıp kapıyı bulabilmek çok zor oluyor. Bazen bir damlası haline dönüştüğümüz insan yığını, insanı sürükleyip istenmeyen bir katara tıkıyordu. Yolunuzu bulup canınızı dışarı atıncaya dek birkaç istasyon yol almak zorunda kalıyordunuz. Yeniden aksi yöne giden peronun yolunu bulup başlanan noktaya geri dönmek gerekiyordu. İnme girişimine vaktinde başlayamadığınız zaman da hedeften birkaç istasyon ötede soluğu alıveriyordu insan. Ancak itilip kakılmalara ve yolunuzu şaşırmalara rağmen bu maceraya kendi başınıza katılmak da eninde sonunda hedefe erişebilmek de bir tür zafer gibi geliyordu bana. Yalnız sorunun bu denli zararsız kargaşalardan oluşmadığını öğrenmek de çok sürmedi. O yılın yaz sömestr içindeydi. Boşalan köyler okulundan üniversiteye çoğunlukla yalnız inip dönüyordu. Bir gün ders sırasında New York'un o ünlü gök gürültülü ve şimşekli sağanaklarından birisi başlamıştı. Ders bittiği zaman da yağış bütün hızı ile sürüyordu. Böyle zamanlarda istasyona kadar iki bloğu yürümeye kalkmak sırılsıklam olmayı göze almayı gerektiriyordu. Çıkış kapısı aralığında dışarıdan gelen şakırtının hafiflemesini bekliyordum. O sırada ders arkadaşlarından bir hanım duraklayıp ne beklediğimi sordu. Yağmurun duraklaması yanıtını verdim. Arabasının hemen kapının önünde olduğunu, istersen beni metro istasyonuna bırakabileceğini söyledi. Teşekkür edip koluna girdim. Arabayı işletirken hangi istasyona gitmek istediğimi sordu. 116'dan binip 96'dan kent yukarısına giden trene aktarma yapacağımı söyledim. 96'nın girişinin hemen yanından geçeceğini, istersen beni doğrudan orada bırakabileceğini açıkladı. 5-10 dakika sonra da kaldırıma yanaştı ve giriş merdivenlerinin hemen 3-5 adım ötede olduğunu söyledi. Merdiven başını bulduğumu görünce gaza basıp uzaklaştı.